25. ayrım, sayfa 245. Rüstem Baba ve diğer Memluklu arkadaşlarıma veda edip Halep'ten ayrıldım. O gün akşama kadar yol alıp akşam vakti Akka'ya vardığımda güneş henüz batmamıştı. Limanda dolaşırken hiç ummadığım biriyle karşılaştım. Bu Leonidas'tan başkası değildi. "Sen daha gitmedin mi?" diye sordu beni görünce. "Biraz geç kaldım," dedim. Tedirgin bir hali vardı. "Ben de bu gece gidiyorum," dedi. "İyi, o zaman birlikte gideriz," deyince tedirginliği daha çok arttı. "Bir şey mi var?" diye sordum. Yanıma iyice yaklaşarak koluma girdi. "Seninle bu durumu konuşmam lazım," dedi. "Tabii, buyur, seni dinliyorum," dedim. "Kaiser adına seninle yaptığım sözleşmeyi yine onun adına bozuyorum," dedi. Bundan hiçbir şey anlamamıştım. "Neden?" diye sordum şaşkınlıkla. "Moğolların düşmanlarını ülkemize almayacağız," diye Hulagu ile anlaşma yaptık. "Şimdi sana iş verirsek zor durumda kalırız. Hulagu ile çatışma pahasına seni korumayı göze alamayacağımızı bilecek kadar zeki ve tecrübeli olduğumuzu düşünüyorum," dedi. Yapılacak fazla bir şey yoktu. Kaiser'in değişken siyaset izlediği bilinmeyen bir şey değildi. Leonidas'tan ayrılarak geri döndüm. Başına 100.000 altın ködül konmuş biriydim. Tehlike her zaman bir adım arkamdayken bu civarda dolaşmam mümkün değildi. Benim için en güvenli yer şimdilik Bayat Yaylağı'ydı. Hemen kararımı verip atıma atladığım gibi bizim obalara doğru yola koyuldum. Karakale'den geçerken buradaki hanlardan birinde yemek yiyip biraz dinlenmek istedim. Meğer buraya geldiğim andan itibaren adım adım izleniyormuşum. Hürmetkar güler yüzlü ve kibar hancının yemeklerime ilaç katacağı hiç aklıma gelmedi. Yemekten sonra üstüme bir rehavet çöktü ve olduğum yere yığılıp kaldım. Uyandığımda Rostov'un soğuk yüzüyle karşılaştım. Sonrasını biliyorsunuz. Bölüm 16. Tuğbe'nin hikayesini hücre arkadaşları ilgiyle dinlemişlerdi. Hürşah tahta bir seki üzerinde oturup sırtını duvara yaslayarak ayaklarını öne uzatmıştı. Bugün yarın Hulagu'ya teslim edileceğini bildiği halde oldukça rahat görünüyordu. Tuğbe'ye bakıp gülümseyerek "Şansın varmış," dedi. Tuğbek bir şey anlayamamıştı. "Neden böyle düşünüyorsun?" diye sordu Hürşah'a. Hürşah biraz durup düşündükten sonra "Şu Leonidas'ın yerinde daha akıllı biri olsaydı Bizans'ın iyiliği için seni Hulagu'ya teslim ederdi," dedi. "Bunun Bizans'a ne yararı olurdu?" diye sordu Tuğbek. "Moğol Bizans dostluğunun pekişmesine neden olurdu. Hulagu'nun Bizans'a karşı bir işgal ve ilhak düşüncesi varsa vazgeçerdi," dedi. O ana kadar hiç konuşmayan Rostov lafa karışarak "Çocukça bir düşünce," dedi. "Hangi açıdan?" diye sordu Hürşah. "Leonidas'ın Tuğbe'yi Hulagu'ya teslim etmesi kesinlikle Bizans'ın aleyhine olurdu." "Neden?" diye merakla sordu Hürşah. "Bir kere Tuğbek sıradan bir Türk değildir. Bizans'la iş sözleşmesi yaptıktan sonra Moğolların kafasına 100.000 altın koyduğu bir kumandandır. Ayrıca Bizans lejyonlarında çok sayıda Türk olduğunu sen de biliyorsun. Bunların arasında komutan ve amiraller de vardır. Bizans'ın ödülü almasa bile Tuğbe'yi Moğollara teslim etmesi, Türk lejyonlarında devletin ödül karşılığı bir komutanını sattığı şeklinde algılanır. Bizans bunu göze alamaz." Burada lafa karışan Hürşah, "Lejyondakilerin Hristiyanlaştıklarını biliyor musun?" "Düzeltiyorum. Lejyondakilerin Hristiyanlaştıklarını biliyorsun umarım." "Bu bir şey değiştirmez. Hristiyan da olsa ruhlarının bir yerinde Türklük aidiyeti kalmıştır onların. Malazgirt Savaşı'nı düşünsenize. Bizans ordusundaki Hristiyan Türklerin saf değiştirip soydaşlarının tarafına geçtiklerini herkes biliyor. Tuğbe'nin teslim edilmesi hiç kuşkusuz Hulagu'nun hoşuna gider. Ama yine de Kaiser'e güveni artmaz. Hatta güveni eksilebilir. Çünkü Tuğbek Hulagu'nun güçlerini imha ederken Bizans'ın resmen sözleşmeli bir komutanıydı. Hulagu tüm bunları bilmiyor olamaz. Bizans'ın Tuğbe'yi korkudan teslim ettiğini düşünecektir. Bu nedenle Bizans için en doğru şey Tuğbe'yi görmemiş ve tanımamış olmaktır. Leonidas'ın yapmak istediği de tam olarak budur." Hürşah, Rostov'un sözlerini mantıklı bulmuştu. "Haklısın, ben o yönden bakmamıştım," dedi Rostov'a. Bir süre konuşmadan öylece kaldılar.
Bulundukları yerden dışarısı gözükmüyordu. Bunun için ayağa kalkmaları gerektiydi. Ama sesleri duyabiliyorlardı. Nöbetçiler gülüp konuşarak, şakalaşarak yemek yiyorlardı. İsminin Ahmet olduğunu öğrendikleri iri yarı ablak suratlı nöbetçi amiri zeki biri sayılmazdı ama çok küfürbazdı. Arkadaşlarına en olmadık küfürleri savuruyordu. Onlar da kanıksamış olmalıydılar ki onun sözlerini pek ciddiye almıyorlardı. Hürşah, Rostov ve Tuğbe'ye göre çok daha konuşkandı. Ama susmuştu. Elini çenesine yaslayıp derin derin düşünüyordu. Bir ara üzerinde oturduğu kilime takıldı gözleri. Semerkant işine benziyordu ama Semerkant işi değildi. Onların kötü bir taklidiydi. Kullandıkları ilmik şekli, ipliğin sertliği ve boyanın kalitesizliği Bahreynli kelepirci tacirlerin işi olduğunu gösteriyordu. Kenarları yırtık ve söküktü. Oldukça eski bir görüntüsü vardı. İpliklerden birinin ucundan tutup rastgele çekti. Çorap söküğü gibi arkası gelince onu top şeklinde sarmaya başladı. İlmiğin sonuna geldiğinde elinde yumurta büyüklüğünde bir iplik çilesi vardı. Oldukça sağlam bir ipliğe benziyordu. Bütün gücüyle asılmasına rağmen koparamadı. Bunların yağlı ya da mumlu olanları esirlerin ve mahkumların ellerini bağlamak için kullanılırdı. Avucundaki iplik çilesine uzun uzun bakarken Tuğbek divana uzanıp gözlerini kapayarak dinlenmeye çalışıyordu. Rostov ise arkadaşının kilimi söküşünü izliyordu. Onun bunu can sıkıntısından yaptığını düşünüyordu ama hiç de canı sıkılmış gibi durmuyordu. Oturduğu yer zindan değil, babasının yazlık köşküydü sanki. Elindeki iplik çilesini evirip çevirirken birden beyninde bir şimşek çakmış gibi oldu. Gözleri parlayarak dudaklarından "Harika!" sözcüğü döküldü. Başından beri onu izleyen Rostov, "Harika olan ne?" diye sordu. Hürşah onun gözlerine baktı. 50 bin altın kazanmak ister misin?" Rostov bu ilgisiz soruyu pek anlayamamıştı. Yine de "Kim istemez ki?" dedi. "İyi o zaman, 50 bin altını cebinde bil. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Senin değil, benim yapmam gerekiyor." Bu sırada Tuğbek yattığı yerde doğrularak duvara yaslanmış onları dinliyordu. Rostov meraklanmıştı. "Neyi senin yapman gerekiyor?" dedi Hürşah'a. "Seni buradan kaçırmayı." "Beni buradan kaçırmayı mı?" "Evet." "Yani beni buradan kaçırırsan ben de fidye ödemekten kurtulup 50 bin altın kâra geçerim. Doğru mu anlamışım?" "Aynen öyle," dedi Hürşah gülümseyerek. "Peki bu hayırlı işi niçin yapacaksın?" diye sordu Rostov. "Hangi hayırlı işi?" "Buradan kaçmaktan söz ediyorum." "Vicdanımı rahatlatmak için." "Vicdanını mı?" "Evet, burada olmandan kendimi sorumlu tutuyorum. Seni zorla Alamut'a göndermek istemeseydim bunları yaşamak zorunda kalmazdım," dedi Hürşah. "İnsani duygularına bir sözüm yok ama bunu nasıl yapmayı düşünüyorsun?" "Müthiş bir planım var." "Plan şu iplikleri sökerken mi aklına geldi?" dedi Rostov. "Evet, kainatta hiçbir şey sebepsiz değildir. Bir toz zerresi ya da bir sinek vızıltısı bile senin tahmin edemediğin gelişmelerin başlatıcısı olabilir." Kilimi dokuyan Bahreynli kadın, günü gelip de attığı ilmeklerin nelere tanık olacağını bilemezdi. Ama Yüce Yaradan ilmiyle bunun farkındaydı. "Planın işe yarayacağından emin misin?" "Kesinlikle. Yalnız benimle birlikte olmanız gerekiyor," dedi Rostov'a. "Planın aklıma yatarsa neden olmasın?" dedi Rostov. Bu kez de Tuğbe'ye döndü. "Sen ne diyorsun?" dedi. "Tuğbe'nin kararı kesindi. Bana uyar." "İyi öyleyse," dedi Hürşah ve anlatmaya başladı. "Şu an 7 demir kapının arkasında bulunuyoruz," deyince Rostov lafa karıştı. "Sağlam 7 demir kapının." Hürşah gülümseyerek, "Kapılar sağlam ama nöbetçiler değil," dedi. "Hele şu amir dedikleri Ahmet yok mu? O kadar salak ki kendini gerçekten amir sanıyor. Onun gibilere sorumluluk gerektiren bir görevi nasıl veriyorlar anlamıyorum," dedi Rostov. "Halinden şikayet etme," dedi Hürşah bilgiç bir tavırla. "Her şeyin bir nedeni var. Onun aptallığı bizim kurtuluşumuz olacak," diyerek sözlerine devam etti. Nöbetçilerin bulunduğu bölmede yerden yaklaşık 20 kulaç yükseklikte bir insanın sığabileceği büyüklükte bir hava deliği vardır. Rostov yeniden lafa karıştı. "Diyelim ki oraya çıktık. Kalenin çevresindeki 100 kulaçlık uçurumu nasıl aşmayı düşünüyorsun?" "Uçarak." Rostov arkadaşının yüzüne dikkatle baktı. Şaka yapmıyordu. Oldukça ciddiydi. "Uçarak mı?" diye sordu şaşkınlıkla. Evet, uçarak, dedi Hürşah güven veren bir ses tonuyla. Rostov bir şey anlayamamıştı. Bize de fedailerin gibi cennet uçuşu mu yaptırmayı düşünüyorsun yoksa? Hayır, bu normal uçuş olacak. Hürşah'ın ciddi ciddi uçmaktan söz etmesi Tuğbe'nin de ilgisini çekmişti. Hürşah'ın hazerfan biri olduğunun ve şaka yapmadığının farkındaydı. Dikkatle onu dinliyordu. Hürşah cebinden temiz bir kumaş parçası çıkarıp bu mendil diyerek arkadaşlarına gösterdi. İçinden tavşan mı çıkaracaksın yoksa, dedi Rostov gülümseyerek. Hayır, öyle bir şey yapmayacağım, dedi Hürşah. Mendili divanın üstüne bırakıp elindeki ipliğe tüm gücüyle asıldı fakat koparamadı. Bir de sen dener misin, dedi ipliği Rostov'a uzatarak. Rostov ipliğe asıldı, koparamayınca bu mumlu iplik, sahtekar herifler, ibrişim havası vermek için ipliği mumlamışlar, dedi. Sen her şeyden böyle şikayet mi edersin, dedi Hürşah. Sahtekarlara selam mı duyayım yani? Ben olaya senin gibi bakmıyorum. Cenab-ı Hak isteseydi bütün insanları dürüst, namuslu ve akıllı yaratabilecekken herkesi farklı yaratmıştır. Bu farklılıkların bizler için rahmet olduğunu düşünüyorum. Bu sahtekarların yapmış olduğu sahte ibrişimler bizim buradan kurtulmamızı sağlayacaktır. Büyüklerimiz her işte hayır arayın derken doğru söylemişler aslında. Tuğbek konuşkan biri değildi. Genellikle dinlemeyi tercih ederdi. Rostov ise olaylara sorgulayıcı bir gözle bakardı. Sen gerçekten buradan kaçabileceğimizi mi düşünüyorsun? Dedi Hürşah'a. O hiç tereddüt etmeden kesinlikle diye cevap verip elindeki iplik yumağını evirip çevirmeye başladı. Yumağa uzun uzun baktıktan sonra arkadaşlarına döndü. Üzerinizde keskin bir şey var mı? Tuğbek hayır derken Rostov ne yapacaksın diye sordu. İpleri keseceğim. Ne yazık ki mahkumların keskin ve sivri aletler taşımalarına izin vermiyorlar. Rostov sözlerini henüz bitirmişti ki Hürşah sağ ayağının topuğunu yere bastırınca çizmesinin ucundan yaklaşık 5 parmak boyunda, iki tarafı keskin, ucu sivri bir bıçak dışarı çıktı. Elindeki ipliği bıçağa sürterek keserken Rostov ve Tuğbek hayretten dona kalmışlardı. Tuğbek şaşkınlıkla böyle şeylerde mi satıyorlar diye sordu Hürşah'a. Hayır, bunlar özel imalattır. Benimle gelirsen belki sana bir çift yaptırabilirim, dedi. Rostov araya girerek her kunduracıya yaptırabilecek durumdayken neden seninle gelsin ki, dedi. Hürşah Rostov'a dönerek biraz sağa çekilir misin, dedi. Rostov oturduğu yerden duvara doğru çekilirken Hürşah topuğunu hızla yere bastırdı. O anda 5 parmak boyundaki sert çelik parçası ok gibi fırlayarak Rostov'un oturduğu sedirin başına saplandı. Tuğbek de Rostov da şaşırmışlardı. Hürşah gidip bıçağı alarak yerine koyarken arkadaşlarına dönüp gururla ''Buna bıçaklı çizme derler. Hüneri yalnız bunlar değildir.'' diyerek ayakkabının topuğuna tekrar bastı. Bu kez topuğun arka tarafından 3 parmak uzunluğunda bir çelik şerit çıktı. Hürşah kendisini hayret ve ilgiyle izleyen arkadaşlarına ''Eğer elleriniz arkanızdan mumlu bir iplik veya kelepçeyle bağlı ise bu çelik şeritle iplikleri kesebileceğiniz gibi yeterince hünerliyseniz kelepçeyi bile açabilirsiniz. Eğer Rostov'un böyle bir ayakkabısı olsaydı muhtemelen bugün burada olmayabilirdi. Ayrıca bunları her kunduracı yapamaz, çelikleri çok özeldir. Belki inanmayacaksınız ama bu çelikler yalnızca Alamut'ta üretilir, dedi gururla. Rostov bu gizemli arkadaşının ayaklarına uzun uzun baktı. Yüksek bilim, iyi bir ustalık ve güçlü bir inancın ürünü, dedi kendi kendine. Hürşah Rostov'un sözlerinden hoşlanmıştı. Haklısın, bu ilme ulaşmak kolay olmadı. Bu kadar bilgiyi neye borçlusun, dedi Rostov. Az önce dediğin gibi ilme, ustalığa ve sabra. Tabii bir de bunları istemesini bilmek lazım. Ben çocukluğumda her gün Allah'ım, İlmimi ve idrakimi artır diye dua ederdim. Duanın kabul olduğu belli oluyor ama yine de bilgiçliğim beni şaşırtıyor. Şaşırmana gerek yok ki. Benim simyacı ve matematikçi olduğumu biliyorsun. Bilgiye ulaşmanın yolunu ve yöntemlerini iyi bilirim. Birçok simyacı tanıdım ama hiçbiri senin gibi değil. Ben nasılım ki? Sen nazari bilgiyi ameli bilgiye dönüştürebiliyorsun. Benim tanıdıklarımın sadece dili laf yapıyor. Senin ise hem dilin hem elin işe yarıyor. Güzel, düşüncelerin için teşekkür ederim. Uygulanabilirliği olmayan bilgi fazla işe yaramaz. Rostov önüne bakıp biraz düşündükten sonra bir şey öğrenmek istiyorum dedi. Neyi diye sordu Hürşah merakla. Büyücülerle sihirbazların ismi neden hep simyacılarla birlikte anılır? Bu daha çok onlarla ilgili, kendilerini bize yakın görmek istiyorlar. Buna neden gerek duyuyorlar? İtibar ve inandırıcılık kazanmak için. Bunu yaparken sizin itibar ve inandırıcılığınız da zedeleniyor ama maalesef öyle. Yapılacak bir şey yok. Rostov Hürşah'a uzun uzun baktı. Onun elmas gibi parlayan iri kara gözlerinde bir şeyler arar gibiydi. Aradığını bulup bulmadığını bilmiyoruz ama sakin bir tavırla "Buraya oturur musun?" diyerek Hürşah'a yanında yer gösterdi. Ciddi bir şey söyleyeceği anlaşılıyordu. Hürşah yanına oturunca "Bugün dünyada en çok satılan silah hangisidir biliyor musun?" diye sordu. İlk sırayı kılıç alır, ikinci sırada ok, üçüncü sırada ise hançer gelir dedi. Hürşah hiç düşünmeden "Senin şu bıçaklı çizmelerin var ya," dedi. Rostov ciddi bir ses tonuyla "Onların iyi tanıtımı yapılırsa piyasada kılıçların önüne geçer. Böylece hem maddi hem de askeri olarak iyi bir güce ulaşırsın. Ama ben bunları istemiyorum ki," dedi Hürşah kararlı bir sesle. "Neden?" diye sordu Rostov. "Çünkü sen olaya ticari yönden bakıyorsun. Ben ise meselenin askeri yönüyle ilgiliyim. Bıçaklı çizme senin için servetine servet katacak bir ticari maldır. Benim için ise o yalnızca nadide bir silahtır. Bunun gibi daha niceleri vardır bizde. Ayrıca benim düşmanlarım tahmin edemeyeceğin kadar çoktur. Onların karşısında dik durabiliyorsam bu bilgi ve silah üstünlüğümdendir. Sen ise kalkıp bana ilmimi, bilgimi ve ustalığımı düşmanlarıma vermemi istiyorsun. Dediğini yaparsam bana bel bağlayanların halleri nice olur bir düşünsene." "Çok haklısın," dedi Rostov. "Ben soruna senin de dediğin gibi ticari açıdan bakmıştım. Ama şunu söyleyeyim, bıçaklı çizmelerini beğendim. Yalnız şu uçma fikrinde ciddi tereddütlerim var." 25. ayrımın sonu. Sayfa 255.